Ayrım 47.
Sayfa numarası 476. Endülüs kentleri hiç de anlatıldığı gibi kılıç altında inleyen mazlumların bir araya geldiği despotik beylikler değil, çeşitli inançları mensup insanların yan yana yaşadığı gelişmiş toplumlar olarak beliriyordu karşılarında. Hristiyan ve Yahudi grupların yapımında gönüllü olarak çalıştıkları camilerin yanı sıra bu kentlerde Müslüman mimarların katkısıyla inşa edilmiş kiliseler ve sinagoglar, her inançtan insanın bir araya geldiği görkemli kütüphaneler ve içinde Avrupalıların varlığından bile haberdar olmadığı tedavi yöntemlerinin geliştirildiği modern hastaneler yer almaktaydı. Üstelik genelde İslam'ın sınırlı hoşgörüsünden yararlanan kitap ehli cemaatler, Hristiyan ve Yahudiler dışında, Endülüs'teki kimi kentlerde eski inançların mensuplarına da belli ölçülerde yaşama hakkı tanınmıştı. Din ilkeleri uzantısında getirilmiş yasaklar ve yok edilmiş kitaplar şöyle dursun, özellikle Cordoba'da bilimsel ve felsefi araştırmalar özendirilmiş ve desteklenmiş gibiydi. Ortaçağ karanlığının içinden İspanya'ya süzülüp yeniden fetih, Reconquista hareketini gerçekleştiren ordular, gerçek anlamda aydınlanmayı yaşamakta olan bir ülkeyle karşılaşıyorlardı. Tapınakçılar İspanya'da fazla uzun süre görev yapmadılar ama bölgeyi fetheden Aragon Kralı 1. Alfonso, hiç varisi olmadığı için vasiyetnamesinde İspanya'da denetim altındaki toprakları, Kudüs'teki Kutsal Mezar Tarikatı, Hasta Bakıcılar adıyla bilinen Aziz Jan Hastanesi Şövalyeleri ve Mesih'in yoksul askerleri arasında bölüştürmüş, taşınabilir servetini de yoksullara bağışlamıştı. Charles Raymond Dillon, Templar Knights and the Crusades, sayfa 29. Uzun bir süre çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle bu vasiyetname uygulamaya konmadıysa da sonunda bir uzlaşmaya varılarak Altı Kale'nin derebeyliği, kraliyet gelirlerinin onda biri ve Müslümanlardan geri alınan toprakların beşte biri resmen tapınakçılara verildi. Pierre Paul Reid, AGE, sayfa 123-124. Mesih'in yoksul askerleri pek de yoksul sayılmazlardı artık ama elde ettikleri asıl zenginlik İspanya'da bir anda avuçlarının içine bırakılan o şaşırtıcı bilgi birikimi ve görkemli kültür merkezleriydi. Şövalyelerin tıpkı Kudüs'te olduğu gibi gördüklerinden çok etkilendikleri konusunda kuşku yok. Gerek İspanya'da gerekse asıl görev bölgeleri olan Suriye ve Filistin'de İslam toprakları üzerinde var olmuş çeşitli mistik gruplar, fraksiyonlar ve tarikat liderleriyle karşılaşıyor. Bunların birçoğuyla savaşsalar da bazılarıyla görece çok daha barışçı ortamlarda diyalog kurma olanağı buluyorlardı. Daha da önemli olan nokta, giderek Avrupa'nın en prestijli ve en yaygın şövalye kardeşliği haline gelen bu birliğin önde gelenlerinin, Güney Fransa'da yayılmakta olan Kathar hareketine ilgi göstermeleri ve bu sapkınları himaye eden Languedoklu aristokrat dostlarının yanı sıra kusursuzlarla da iletişim içine girmiş olmalarıydı. Belki Katolik Kilisesi içindeki fanatik grupların iddia ettiği gibi, tapınakçıların kafaları yeni tanıştıkları düşünceler nedeniyle biraz karışmış ve inanç anlayışlarında bir takım sapmalar ortaya çıkmış olabilirdi. Ama onlara gizliden gizliye duyulan tepkinin ardındaki birincil neden inançlardan çok dünyevi hesaplarla ilgiliydi. Ve Avrupa'nın birçok ülkesindeki güç, saygınlık ve mal varlıklarının giderek artmasından kaynaklanıyordu. İspanya'da 1. Alfonso'nun miras aracılığıyla edindikleri mülklere kısa sürede soylulardan gelen yeni bağış ve hibeler eklendi. 1137 yılında İngiltere Kraliçesi Matilda, Essex'teki topraklarının büyük bölümünü tapınakçılara armağan etti. 1143 yılında ise Aragon hükümdarı Kont Ramon Berenguer, İspanya'nın yeniden fethi sırasında Müslümanlarla yapılan savaşlarda yardım etmeleri karşılığında tapınakçılara bölgede şatolar ve topraklar bağışlayacağını duyurdu. 1138 ve 1144 yıllarında yayımlanan iki ayrı papa fermanıyla sahip oldukları özel askeri ayrıcalıklara yenileri eklendi. Helen J. Nicholson, Knight Templar, 1120-1312, sayfa 8. Batı Avrupa ve Britanya'nın tamamında hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenen tapınak şövalyeleri, görünürde Hristiyan dünyasının sınırları içinde kiliseden sonra en güçlü ve en varlıklı kurumdu neredeyse. Hasta bakıcılar tarikatı ve sonradan kurulan Töton şövalyeleri benzeri askeri kardeşlik grupları, gerek güç ve zenginlik, gerek nüfuz ve saygınlık açısından tapınakçıların yanına bile yaklaşamıyorlardı. Ancak 1305 yılında Kral Philip ile girdikleri anlaşmazlık uzantısında ortaya çıkan gelişmeler, bu parlak döneme kesin bir nokta koyarak örgütün sonunu hazırlayacaktı. Tapınakçıları ortadan kaldırmayı, güçlü bir rakipten kurtulmak ve çöküntü halindeki ekonomisini düzeltmek için en geçerli yol olarak gören Fransa Kralı, yeni Haçlı Seferi ile ilgili görüşmeler sırasında tarikat ve grupların birleştirilip bütçelerinin krallığa aktarılması projesiyle bu stratejinin ilk büyük adımını atmıştı zaten. Tarikat lideri Jacques de Molay bu fikre kararlı biçimde karşı çıkıp gerekçelerini de Papa'ya yolladığı ayrıntılı bir tezkereyle anlatınca planın diğer adımları hızla yaşama geçirildi. İlkin, aristokrat ve ruhban çevrelerinde tapınak şövalyelerinin ahlak dışı toplantılar düzenlediğine ilişkin yoğun söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre üyeleri yalnızca erkeklerden oluşan bu örgüt, şatolarda ve malikanelerde eşcinsel alemler düzenliyor, kabul etmeyen ve ayrılmak isteyen genç şövalyelere ise işkence yapıp ölümle tehdit ediyordu. Fransa Kralı Philip, bu söylentilerde gerçeklik payı olduğuna dair kaygılarını özel bir görüşmede Papa 5. Clemens'e de aktardı ve belki de bir soruşturma açmanın yerinde olacağı yolundaki görüşlerini iletti. Anlatılanları doğrulayacak hiçbir sağlam kanıt bulunmadığını ve söylentilerin kulağa pek de inandırıcı gelmediğini belirten Papa, Avrupa'nın en sevilen şövalyelik örgütünü karşısına almak istemiyordu. Ancak Philip oldukça kararlıydı. Kısa bir süre sonra söylentilere çok daha çarpıcı ayrıntılar da eklendi. Tapınakçılar İsa'yı ve İncil'i reddediyor, üye inisiyasyon törenlerinde haça ve diğer kutsal simgelere toplu halde küfür edip tükürüyor, Baphomet adını verdikleri bir idole Tanrı diye tapıyor ve gizli toplantılarında kara büyü ayinleri gerçekleştiriyorlardı. Çoğu söylenti aşırı abartılı ve bazen akıl dışı görünse de Ortodoks din adamlarının gözünde kafa karıştırıcı birkaç nokta vardı. Bazıları Baphomet adının o günlerde Hristiyan dünyasında şeytanın temsilcisi gibi algılanan İslam peygamberi Muhammed'i simgeleyen gizli bir şifre olabileceğinden söz ediyor ve tapınakçıların kutsal topraklardaki savaşlar sırasında sık sık yüz yüze geldikleri Sarazenler tarafından etkilenip belki de gizlice din değiştirdikleri iddiasında bulunuyordu. Albert Gallatin Mackay, H.L. Haywood, AGE sayfa 124. Buna karşı çıkanlar, Kur'an'ın idol tapınımını kesin olarak yasakladığını, bu nedenle tapınakçıların bu sembollerinin İslam'la bağlantılı olamayacağını anımsatıp, Baphomet'in Papa ve Muhammed adlarının bir bileşimi olduğu iddiasında bulunuyorlardı. Yani sapkın şövalyeler, düşmanı oldukları iki dinsel kişiliğin adlarını bu şifre aracılığıyla sürekli yineleyerek, iki büyük dinle mücadele etmeleri gerektiğini sürekli kendilerine telkin etmeye çalışmaktaydılar. A. Botwell Goss, Knights Templar, sayfa 62. Bir başka iddiaya göre Baphomet, yüzyıllar boyu Katolik Kilisesi'nin savaştığı ama tümüyle yok etmeyi başaramadığı Gnostik sapkınların sahte tanrısının adıydı ve tapınakçılar onu yakın ilişki içinde oldukları Katarlardan öğrenip dinden çıkmışlar. Aslında şeytanı simgeleyen bu sahte tanrının yardımıyla dinleri yok etmenin ve bütün dünyaya hükmetmenin yollarını aramaya başlamışlardı. Bütün bunlar tapınakçıların Papa çağrısıyla düzenlenmiş Katarlara karşı sefere katılmadıkları da göz önüne alındığında söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu. Sonunda Papa Clemens 1307 yılı sonbaharında gerçeğin ortaya çıkması için bir soruşturma başlatılması talimatını büyük bir üzüntü ve yürek acısıyla vermek zorunda kaldığını duyuracaktı. Pierce Paul Reid, AGE sayfa 281. İstediği kararı çıkartmanın sevinciyle büyük operasyonun hazırlıklarına başlayan Kral Philip harekete geçmekte gecikmedi. 13 Ekim 1307 günü Fransa sınırları içindeki bütün tapınak şövalyeleri merkezlerine aynı anda düzenlenen baskınlar sonucu 24 saat içinde 15 bin dolayında örgüt üyesi tutuklandı. Harekatın gerçekleştirilmesindeki şaşırtıcı hız, Philip'in günlerce öncesinden itibaren askeri birliklere gizli emirler yollayarak organize bir planı yaşama geçirdiğini gösteriyordu. Jacques de Molay dahil hiçbir şövalye karara direnmedi, tepki göstermedi. Yalnızca gidişin kötü olduğunu hisseden kimi kaynaklara göre 50, kimilerine göre ise 25 kadar tapınakçı tutuklama gününün bir gece öncesinde Britanya kıyılarında hazır bekleyen gemilere binip Fransa'yı terk ederek kaçmayı başarabilmişti. Tutuklamalar tamamlandığında tarikata ait Fransa'daki tüm taşınabilir servet ve mülkler de kral adına el kondu. Bu uygulama her yanıyla yasalara, statükoya ve papalık kararlarına aykırıydı. Çünkü tapınakçıların çok uzun süredir sahip olduğu imtiyazlar onları krallardan ve hanedanlardan bağımsız kılıyor. Yalnızca papaya hesap veren ve onunla görüşen bir kurum olarak tanımlıyordu. Kural ve teamüllerin çiğnenmesinden rahatsız olan Clemens, yapılanlardan duyduğu hoşnutsuzluğu Philip'e iletti ama işlemleri durdurmaya da gücü yetmedi. Aynı günlerde Engizisyon, Jacques de Molay ve diğer üstadları sorguya çekmeye başlamıştı bile. İfadelerin alınması 1308 yılının ilk haftaları içinde tamamlandığında Paris'te tutuklanmış 138 tapınakçı lider kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmişlerdi. Yalnızca Jacques de Molay eşcinsel ayinler iddiasını reddederek diğer iddiaları onaylamıştı, o kadar. Engizisyon oturumlarından böyle itirafların çıkması hiç de şaşırtıcı değildi elbette. Uzunca bir süredir papalık emri ve onayıyla sorgulamalar sırasında işkence yapmak serbestti. Tapınakçılar da bunun en acımasız örneklerine maruz kalmışlar. Dirençlerinin kırıldığı noktalarda da kendilerine uzatılan ifade metinlerini imzalamaya mecbur kalmışlardı. Hikayenin bundan sonrası tartışmalar, ithamlar ve entrikalarla dolu 7 yıllık bir döneme yayılıyor. Jacques de Molay ve arkadaşları Papa ile görüşme olanağı buldukları anda ifadeleri işkence altında verdiklerini söyleyerek suçlamaları bir kez daha reddettiler. Kral Philip ile Roma arasında bitmek bilmez tartışmalar yaşandı, sorgu konseyleri defalarca yeniden kuruldu, karşılıklı tehditler yağdırıldı ama sonunda Philip'in dediği oldu. Jacques de Molay ve Geoffroy de Charney 1314'ün Mart ayında sapkınlık suçundan kazığa bağlanarak yakıldı. Tapınakçıların bir bölümü sorgular sırasında işkence ya da kötü koşullar nedeniyle ölmüştü zaten. Hayatta kalanlarsa yaşam boyu hapis cezası almışlardı. Böylece 13. yüzyıl başında Katarları ve Güney Fransa soylularını yakan Engizisyon ateşi 14. yüzyılda bu kez Papa'nın gözde şövalyelerinin kurduğu saygın ve güçlü örgütü de kül etmeyi başarmıştı. Fransa ile sınırlı kalmayıp Filipin baskılarıyla İtalya, İspanya ve İngiltere'de de sürdürülen sorgulama ve infazlarda yüzlerce tapınakçı öldürüldü, binlercesi zindanlara atıldı. Sorgulamalar başladığı sırada İngiltere'de tahta henüz çıkmış bulunan 2. Edward, başta bu suçlamaları gerçekçi bulmadığını belirtmiş ve tapınakçıları savunur görünmüştü. Ama gelişmelerden bir bakıma hoşnut sayılırdı. Çünkü İngiltere'de tarikata ait mal varlığına el koyarak içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulması için bu tutuklama kampanyası oldukça elverişli bir fırsat yaratıyordu. Edward da tıpkı Philip'in Fransa'da yaptığı gibi o fırsatı çok iyi kullanmasını bildi. Malcolm Barber, The Trial of the Tempiers, sayfa 193. Avrupa'da örgüte yönelik operasyonlar sona erdiğinde bütün bu kıyımdan yalnızca bir avuç şövalye kurtulmayı başarabilmişti. Daha tutuklamalar başlamadan önce Fransa'nın kuzeybatı sahilindeki Britanya'ya ulaşıp gemilerle İskoçya'ya ve Portekiz'e gidebilecek kadar şanslı olanlar. Bu konuda tarihçilerin üzerinde anlaştığı çok kesin bir bulgu olmamakla birlikte araştırmaların birçoğu örgütün İskoçya'ya taşınmasının papa soruşturması başlamadan önce büyük üstad tarafından alınmış bir kararla bağlantılı olduğu noktasında birleşiyor. İddialara göre Jacques de Molay, o dramatik süreç başlamadan hemen önce Philip'in nasıl bir hazırlık içinde olduğunu anlamış ve örgüt yöneticilerinden bazılarına 18 gemilik bir donanma hazırlayıp tapınakçılara ait değerli eşya ve gizli belgelerle birlikte yola çıkmaya hazır olmaları talimatını vermişti. O dönemde henüz Katolik Kilisesi'nin sıkı bir müttefiği olan İngiltere, şövalyeler için sığınılacak güvenli bir bölge değildi kesinlikle. Bunu 2. Edward'ın sinsi fırsatçılığı da kanıtlamıştı. Ama kuzeydeki İskoçya'da durum oldukça farklıydı. Taht kavgaları sırasında en güçlü rakibi John Comyn'i öldürüp kendini İskoçya kralı ilan eden Robert Bruce, hem bu suçundan hem de İngiltere'ye isyan edip bağımsızlık savaşı başlattığı için Papa tarafından aforoz edilmiş bu karar sonrasında da İskoçya Kilisesi ve yerel klanlar Katolik dünyasıyla bağlarını kopararak Bruce'tan yana tavır almışlardı. Dolayısıyla Papa fermanlarının İskoçya'da artık hiçbir geçerliliği yoktu, uzunca bir sürede olmayacaktı. Ayrıca tapınakçılarla İskoç aristokratları ve klan yöneticileri arasında 12. yüzyıl başlarına dek dayanan sağlam dostluk ve ittifaklar da söz konusuydu ve tapınakçıların bölgede kendilerine ait azımsanamayacak mülkleri vardı. Böylece Fransa'dan kaçmayı başarabilen tahminlere göre 50 dolayında şövalye İskoçya'nın Mull of Kintre bölgesine yerleşti. Liderlerinin idamının kaçınılmaz olduğunu anlayınca da 1313 yılında aralarından Pierre Domont adlı şövalyeyi İskoçya Büyük Üstadı seçerek tüzüklerini ve örgüt yapılarını yenileme kararı aldılar. Sir Lawrence Gardner, AGE, sayfa 250. Yine çok kesin kanıtlar olmamakla birlikte çoğu uzman tarafından yilenilen bir görüşe göre İskoçya'daki tapınak şövalyeleri kendilerine dostluk gösteren Robert Bruce'u İngiltere'ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde yalnız bırakmadı. 24 Haziran 1314'te kesin zaferin elde edildiği ünlü Bannockburn Savaşı sırasında İskoç saflarında etkin olarak yer almaları, bağımsız İskoçya'da Kral Robert'ın da desteğiyle kendilerine saygın bir yer edinmelerini sağlayacaktı. Bu tarihten itibaren şövalyeler kimi kaynaklara göre Aziz Andrew Tarikatı adı altında varlıklarını sürdüreceklerdi. Albert Gallatin Mackay, William R. Singleton, History of Freemasonry, sayfa 258. Bir başka görüşe kaçak tapınakçılar, İskoçya'da hasta bakıcılar tarikatıyla birleşerek Aziz John ve Tapınak adlı birleşik bir grup oluşturacak ve reforma dek bu çatı altında yer alacaktı. J.A. Campbell, Knights Templar, Their Rise and Fall, sayfa 335. Dünya tarihinde hiçbir hükümdar ne kadar güçlü olursa olsun tapınakçılar kadar geniş bir grubu bütünüyle yok etmeyi ya da varlık nedenlerini ortadan kaldırmayı başaramamıştır diyor örgütün tarih üzerinde çalışan uzmanlardan William Moseley Brown. Bir papa fermanının 14. yüzyılda bile tapınak şövalyeleri gibi bir tarikatın 50 bin üyesinin toplu idamını sağlayabilmiş olduğunu düşünmek anlamsızdır. Tarihsel kanıtlar böyle kitlesel bir yok edilmeyi doğrulamaya yetmezken, tarikatın daha yakın zamanlara dek varlığını koruduğunu ileri süren teoriler mantıklı ve somut dayanaklara sahip gibi görünüyor. William Moseley Brown, Highlights of Templar History, sayfa 38. Belli siyasi nedenlerden dolayı o tarihlerde Avrupa'da aykırı düşünce ve inançlara sahip insanların Engizisyon korkusu duymadan yaşayabilecekleri tek yer İskoçya'ydı ve büyük bir olasılıkla tapınakçılar bu elverişli koşulları engin deneyimleriyle gayet iyi değerlendirmeyi bildiler. Edward'a karşı ayaklandıkları için tüm İskoçya halkı Papa tarafından aforoz edilmişti ve bunun getirdiği rahatlık uzun yıllar varlığını korudu. 15. yüzyıldan itibaren İngiltere ile İskoçya arasındaki ilişkiler normale dönecek. Bu süre boyunca kuzeydeki Highlands'te ve Galler'de yaygın biçimde örgütlenen tapınakçılar yavaş yavaş İngiltere içinde de varlıklarını hissettirmeye başlayacaklardı. Ancak artık şövalyelik, tarikat ya da dinsel içerikli bir örgütsel yapıyı değil, kentlerdeki gündelik yaşamın içinde etkin olan bir tür gizli sivil toplum örgütü görüntüsünü yeğliyorlardı. Kendilerine inşaatçılar diyorlardı ya da yapı ustaları. Kentleri kuran, uygarlığı inşa eden ve zamana yayılmış uzun bir inşa planı uyarınca ince ince çalışarak eski yapıları yenisiyle değiştiren, yetkin, azimli ve mütevazı duvarcı ustaları olduklarını düşünüyorlardı. Tıpkı Mısır'ın görkemli piramitlerini, Babil'in ünlü ziguratlarını ya da Kudüs'teki ünlü Süleyman Tapınağı'nı inşa eden, bu nedenle tüm o yapıların sırlarına sahip eski büyük ustalar gibi. Bu nedenle belki biraz Roma Cumhuriyeti'nin pleb meslek örgütleri olan kollegiyalardan esinlenerek yeni biçimlendirdikleri oluşumu basitçe duvar ustalarının kardeşliği olarak adlandırmışlardı. İskoçya, İngiltere ve Fransa'nın kuzeyindeki Britanya bölgesinde varlığını sürdürmekte olan gruplar bundan böyle bu adı kullanacaklardı. Şövalyelerin çoğu Fransa topraklarından geldikleri için yeni yerleştikleri ülkelerde İngilizce konuşmalarına karşın kendi aralarındaki bu sembolik adı Fransızca orijinaliyle korudular bir süre. Frères Masons, Duvar Ustaları Kardeşliği.